Kendi de artık mahsul biçildiği, toplandığı için tanelerin dövülme işine camız yeter diye kocasına bir lüzumu kalmayan boz eşeğin sırtına bindi. Böylece çıktılar yola. Gittikleri yerde 3 günden fazla kaldılar. Ve kadın döndüğü zaman aklı hep gördüğü bir sürü kızla hemen havadis almaya koşup gelen ananın karşısına oturdu. Başladı anlatmaya. Bizim kasabada kızdan bol şey yokmuş a kardeş. Neden dersen öyle bir takım başka şehirlerde. Hani doğan çocuklar erkek değilse öldürüverirler ya. Bizde bu adet değildir. Ananın geri yanda birçok da kızı olsa gene bırakırlar onları. Canlarına kıyamazlar. Ne olacak? Arada büyür giderler işte. Onun için kasaba kız dolu iki gözüm. Bir bolluk ki hiç sorma gitsin. Kendi gözlerimle tam iki düzinesine baktım. Birer birer hepsi de etine dolgun, renkli menkli, boy, pus yerinde kendi oğullarım için bile arasam gözümün kestiği hoş şeylerdi ama bize bir düzinesi değil ya bir tanesi lazım. Onun için aralarından seçmek gerekti. Dört açtım gözlerimi. Birer birer enlerine, boylarına baktım. Her bir taraflarını inceden inceye süzdüm. En çok üçünü beğendim. Tekrar bir daha gözden geçirdim. Biri öksürüyordu. Sümüklü bir şeydi. İkincisinin de gözleri pek iyi değil galiba. Üçüncüsünü hepsinden fazla beğendim. İyice aklım kesti bunu. Becerikli, akıllı bir kız. Ağzından çıkanı biliyor. Sözü dinlenir, tetik, hamarat bir şey. Dikişten yana da kasabanın en eli açık, çabuk kızıdır diyorlar. Kendi sırtındakileri babasının bütün evdekilerini giyip çıkardıklarını hep bu dikmiş. Üstelik şuna buna ufak tefek bir şeyler biçer hazırlar, çil çil gümüşler kazanırmış. Sadece oğlun için belki azıcık yaşlıdır. Bir kere nişanlanmışlar. Düğünü yapıncaya kadar Ecevbu'ya oğlan ölüvermiş. Yoksa çoktan evlendiydi bu kız. Ama doğrusunu ararsan bizim için böylesi daha hayırlı. Çünkü babası ne olursa olsun bir an evvel kızı baş göz etmeye bakıyor. Onun için de para pul aradığı yok. Ucuza gidecek kız. Sadece bak söyleyeyim, ötekiler kadar güzel değil. Galiba çok dikiş dikmekten olacak. Yüzü sapsarı ama gözleri çok iyi. Hiç ağrı çekmemiş belli. Ana hemen atıldı. Aman kardeş, bize de bu lazım. Soyumuzda az mı göz hastalığı çekmişler? İnan olsun benimkiler de eskisi gibi değil. İyi görmüyorum artık. Tam bize de dikiş bilen, seve seve bu işi görecek biri lazımdı. Hay var ol komşum. Bu kızla uyuşalım. Ne yapılacaksa yap, olsun bitsin. Sadece oğlumdan 5 yaş büyükse iyi ama fazlaysa gelmez dedi. Böylece kararı verince köyün remilcisine başvuruldu. Evlenecek olanların doğdukları gün, ay ve yılları karşılaştırılarak uğur deneme hesapları yaptırıldı. Ve sonuç uygun düştü. Erkek at alameti, kızla kedi işareti altında doğmuşlardı. Bu iki hayvan birbirini parçalayan yan cinsten olmadıkları için bu evlilikte hayır ve geçim beklenebilirdi. Böylece kader, kısmet de bu işe güler yüz gösterince adet olan hediyeleri hazırlamaya başladılar. Ana gizli yerinden Mahmut günün günü var çıkınını çıkardı. İçinden birkaç gümüş para ile bir iki mangır ayırdı. Gelin gelecek kız için âlâ pamuklu bir kumaş alıp iki kat entari dikti. Ora adetince bu entarileri bahtı yaver çıkmış birine ömrü kocasıyla çocuklarıyla arasında kesintisiz ve iyi geçmiş bir kadına biçmek lazımdı. Bu iş içinde köylerinde emmioğlunun karısından uygun kimse yoktu. Ana kadına güzelim kumaşı götürdü. Haydi kardeşim şuna elin sürülsün. Oğlumun karısına uğur getirsin inşallah dedi. Tombul yenge denileni yaptı. Ve elbiseler uzun zaman işe yarasın, gelin gebe kalınca da bir kenara atılmayıp rahatça giyebilsin diye öyle belden aşağısı bol bol genişçecik biçildi, kesildi. Ana çıkınından gene para çıkardı. Bir hamalın çektiği kırmızı renkli tek kişilik tahtirivanı, yalancı inciden yapılma taşra küpeleri, Hele bilhassa her gelinin mutlaka giymesi adet olan işlemeli alt şalvarı kira ile kaldırdı. Gün kararlaştırılmıştı artık. Yavaş yavaş yaklaştı ve nihayet geldi çattı. O yılın kış ortalarında soğuk, duru bir gündü. Ve ne garip bir gündü ki bu evinin o ana kadar hanımı, hakimi olan ana oraya bir yabancıyı sokacaktı artık. Sırtını en yeni güzel esvaplarını giymiş, kapısının eşiğinde ayakta durmuş bekliyordu. Uzaktan doğru içinde gelinin bulunduğu düğün tahtirvanını görür görmez birdenbire bu aynı tahtirvanın içine oturtup onu da buraya getirdikleri günden beri azıcık, pek azıcık bir zaman geçmiş gibi geldi ona. İşte tam şuracıkta ölen rahmetli koca ninneleri biraz ötede şimdi oğlunun beklediği şu kapı eşiğinde de o zamanki güvey durup duruyordu sanki. Kocası pek o kadar sık sık aklına gelmezdi. Onu sahiden ölmüş yerine koyardı ama şu dakikada birden şaşılacak derecede kuvvetli, burnunun direğini sızlatan bir isteyiş ve özdeyişle aradı onu. Öyle etten, kandan gelme cinsel bir arzuyla değil. Ne münasebet. Böyle şeyler çoktan ölmüş geçmişti. Hayır, başka bir ihtiyaçla. Şöyle varlığının bütünlendiği, tamamlandığını hissettirecek aynı yaşta birine dayanma isteği aradı. Çünkü pek yalnızdı. Oğluna bambaşka yeni bir gözle baktı. Artık o sadece kendi evladı değildi. Bir başkasının da kocasıydı. Anasının yeni dikip hazırladığı esvaplar içinde baston yutmuş gibi dimdik, kımıldamaktan ürker bir halde başını eğmiş duruyordu. Her vakit yalın ayak gezerken bugün bir çifte kundurası vardı. Pek o kadar aldırış ettiği yoktu. Daha doğrusu koyu renkli elbisenin üzerinde sarkmış duran ellerinin nasıl titrediğini görünceye kadar ana böyle sanmıştı. Bir kere daha içini çekti ve eski günlere daldı. Tahtirevanın perdeleri arasından hırsızlamadan bir göz ucu atmış da kocasını şuracıkta nasıl görüvermişti. Yüreği birden nasıl hoplamıştı. Ne güzel adamdı, ne iç açan bir yüzü vardı. Hey gidi günler hey. Oğlundan çok daha yakışıklıydı o. Onun kadar güzel erkeği ömründe hiç görmemişti. Ya böyleydi işte. Ama pek o kadar dertlenmeye, üzülmeye meydan kalmadı. Düğün alayı yaklaşıyordu. En başta ziyafet sofrası için bir iki türlü yemiş geliyor, arkadan gelin evine kaynana tarafından gönderilen horoz geri yollanıyordu. Adetlerince bu horozun yanına bir de tavuk katmışlardı. Nihayet düğün tahtirevanı geldi, kapının önünde yere kondu. Emmoğlu'nun karısı köyün meşhur dedikocusu ile daha birkaç yaşlı kadın gelinin elinden tutup onu içeri doğru çekmek istediler. O da doğrusu ya iyi terbiye görmüş bir kızdı. Bu çekilmelere adam akıllı karşı koydu. Bir kere bile gözlerini yerden kaldırmadan. Neyse zorla istememezlikten gele gele yürüdü ilerledi. O sırada ana Emmoğlu'nun evine kaçtı. Çünkü gene onların adetince gelinin öyle tezi tezine kaynanayla yüz yüze gelmesi doğru değildi. Sonra pek o kadar saymaz derlerdi. Onun için ana bütün o günü komşusunun evinde geçirdi. Gelin için ne söylüyorlar diye merakından çatlıyor, bir türlü kapıdan ayrılamıyor, uzanıp uzanıp bakıyor, kulak veriyordu. Birinin pekala kız doğrusu, hem de ağırbaşlı dediğini bir başkasının da söylüyorlardı. Pek güzel dikiş dikermiş. Eğer ayağındaki pabuçları kendi yapmışsa doğrusu kızın on parmağında on marifet var diye fikir yürüttüğünü işitti. Kadınlar gidip kızın kırmızı düğün esvaplarını elliyor, yeleği eteği kaldırıp iç tarafına bakıyorlar. Tersinden bile dikişin ne temiz olduğunu, kumaş bükümleriyle yapılma boğmak boğmak düğümlerin ne de sağlamca takıldığını görüyorlardı. Hepsi birden koşup anaya bu müjdeyi yetiştirdiler. Pek becerikli, ağırbaşlı, terbiyeli bir taze. Kadınım, gözün aydın olsun dediler. Yalnız erkeklerin içinde bazıları kaba kaba laf ettiler. Biri de bana sorarsanız çok kuru, sapsarı bir şey, hoşlanmadım dedi. Bir başkası da dur bakalım, acele etme, bir iki ay bekle de görürsün bak, sıskalığı nasıl geçer, kız kısmına erkekten âlâ ilaç mı olur diye atıldı. İşte daha böyle açık saçık şakalar, gülüşmeler arasında yeni gelin gözleri yerde evinden içeri girdi. Evlenmişti. Ama yıllardan beri kendinin bildiği yataktan çıkmak zorundaydı artık. Oraların adetince gelin ona perdenin arkasında rahmetli ninenin bir zamanlar yattığı yere bir şifte serdi, hazırladı. Nine öleliden beri burada büyük oğlu yatıyordu. Kör kız içeride hırt lambası çıkmış bir yatağa kıvrılıyor. Küçük oğlan da eve döndüğü geceler mutfakta uyuyordu. Artık bundan sonra evin asıl yatağa benzer yerinde karısının yanına uzanıp büyük oğlu yatacaktı. Ana bir zamanlar erkeğiyle beraber yan yana yattıkları bu yeri yeni çifte pek de öyle kolayca devredemedi. Ve geceleyin ihtiyar ninenin döşeği üstünde gözleri apacık yatarken birden sanki kendini çok çok ihtiyarlamış sanıverdi. Bütün gün ortalık aydınlanırken şu işe bu işe bakayım, emretmeye azarlamaya alışık diliyle şuna buna kumanda vereyim derken kendini her vakitki gibi hissediyordu ama gece olduğumu birden gene ihtiyarlayıveriyor, evin koca karısı oluyordu. Sık sık uyanıyor, oğlu ile gelinli onun yatağında fosur fosur uyurlarken şuracıkta kıvrılıp yatanın kendisi olduğunu bir türlü aklına sığdıramıyor. Zavallı minicik. Demek o da bir zamanlar şimdi benim duyduğum bu aynı şeyleri geçirdi. Bir vakitler buraya gelmiştim. Oğluyla kurulup yatmak için onu yatağından atmış, ayırmıştım. Şimdi sıra bir başkasında. O yatıyor işte oğlumun yanında diye düşünüyordu. Gizli, anlaşılmaz bir çarkın bu dönüşü, ebedi bir zinciri ören halkaların böyle birbirine geçe geçe uzayıp gidişi ne garip, ne bitmez tükenmez bir şeydi. Ana böyle şeyleri üstün körü anlayan, olup biteni nasılsa öyle kabullenen, aklı o kadar derine ermez bir insandı ama gene de bu kadarcık düşünmekle bile içi gözü kamaşıyordu. Görünüşte, sözde evin büyüğü, başta gelini oydu. Ama işin iç yüzüne bakınca kendi kendinin ne kadar küçüldüğünü, hiçe indiğini, elindeki kudretini birer birer nasıl kaptırdığını hissediyordu. Hep gelinin haline bakıyordu. Taze, saygıda kusur etmiyordu doğrusu. Her sabah gelip kaynanasının önünde eğile eğile selam borcunu yapıyor, hatta içine sıkıntılar basan ana da "Haydi yetişir, yetişir!" diye bağırıyordu. Kadın da bir kusur bulamıyordu. Gitgide kusursuzluğunun bu kadarı da fazla geldi. Gözüne batmaya başladı. Yere bakan yürek yakan derler. Daha anlayamadım bu kızın çevirdiği dolabı ama elbette kokusu çıkar diye homurdandı. İçini hemen dışına vurmayan bazı yaratılışlar vardır. Sahiden de oğlunun karısı böyleydi. Önceleri huyunun pek belli etmedi. Hamara tamara çalıştı. Hem de eli çabuktu. Hem de temiz iş görüyordu. Boş kalır kalmaz oturuyor, kocasına bir şeyler dikiyor, her yaptığı işe kendine has bir şekil veriyordu. Yalnız yeryüzünde bir şeyi aynı tarzda yapan iki kadın bile yoktur. Ana hiç bunu bilmezdi. Herkesi kendisi gibi diker, pişirir, kotarır sanırdı. Halbuki gelini kafasının doğrusuna gidiyor, bildiğini okuyordu. Pirinç lapasına suyu dolduruyor, hamurumsu mıncık mıncık bir şey yapıp insanın önüne koyuyordu. Ana hiç az etmiyordu böyle yemekten. Bir gün gelini bunu diyecek oldu, o da renksiz dudaklarını büküverip ne dese beğenirsiniz. Ben hep böyle pişiririm. Ve gene de bildiğinden şaşmadı. Buna benzer daha birçok şeyler oluyordu. Genç kadın işi zorbalığa vurmadan, kimseyi öfkelendirmeden, acele etmeden, usul usul, sıralı sırasında bir takım değişiklikler yapıyor, yaptırıyor, ana da bunlara fena halde içerliyordu. Mesela geceleyin hayvan kokusundan hoşlanmıyordu Hasba. Bunu kaynanasına hiç açmadan kocasına hem de kim bilir ne nazlarla fıslayıvermişti. O da baharı bile beklemeden hemen kışta kıyamette kolları sıvamış, eve bir odacık daha katıvermişti. Yatağı oraya götürecekler, yalnız başlarına uyuyacaklardı. Ana bu yeni çıkan adetlere şaşkın şaşkın baka kalıyordu. İlk günlerde kör kızına geliniyle hiçbir zaman kavga etmeyeceğini söylemişti. Hoş, zaten şimdilik ağız açmaya kalkışmada güçtü. Tazecik işini gücünü kusursuzca yapıyor, hamaratlığı elden bırakmıyordu. Bunun içinde durup dururken bu olmamış ya da şunu iyi yapamamışsın demesi zordu. Ama ananın hoşuna gitmeyen bir sürü şeyler vardı. Hele pirinci şu ezik ezik pişirişi yok mu? Boyuna için için homurdanıyordu. Sonunda bir gün bağırdı. Bu mıncık mıncık yemekle karnımın doyduğunu bile anlamıyorum. İnsanın dişinin arasına çiğneyecek bir şey gelmesine neye yarar o? Su gibi boğazından gidiveriyor. Sadece yer gelmiş gibi karnımı şişiriyor. Yemek yediğin şöyle şurada oturmalı biraz. Nedir bu? Ama gelinin bu laflara gene hiç aldırış etmediğini görünce bir gün gizlice gidip tarlada çalışan oğlunu buldu. Baksana bana, karına niye söylemiyorsun? Şu pirinci tane tane kuruca pişirsin diye. Böylesini sen de sevmezsin dedi. Delikanlı durdu, bir an çapasının sapına dayandı. Durgun, uysal sesiyle. Pişirdiği gibisi hoşuma gidiyor, beğeniyorum diye cevap verdi. Ananın öfke başına çıktı ve haykırdı. Evvelden hiç de böylesini sevmezdin ama şimdi ondan yana çıkmaya bakıyorsun. Anana karşı gelmeye, karına bu kadar kapılmaya utanmıyor musun? Oğlunun yüzü kızardı. Sadece, sahi onu epey seviyorum dedi ve tekrar çapalamaya koyuldu. O günden sonra ana evin içinde artık bu ikisinin buyruk kesildiklerini anladı. Ama böyledir diye oğlunun ona bir kötülük ettiği yoktu. Her vakit nasılsa gene öyleydi. Güzel güzel çalışıyor, para kazanıyordu. Karı koca ikisinin de elleri sıkıcı olduğundan bir yere harcamıyor, para biriktiriyorlardı. Yalnız çatının topraklarının sahibi ve efendisi artık onlar kesildiğinden anaya evin çenesi düşüp koca karısı gözüyle bakıyorlardı. Kadıncağız ekindi, tohumdu diye bir zamanlar hep kendi elinden geçtiği için adam akıllı bildiği bir sürü tarla işleri için tutup bir şey diyecek olsa varsın o söyleye dursun gibilerde ses çıkarmıyorlardı ama lakırdısına hiç de aldırış etmiyor, kendi bildikleri gibi yapıyorlardı. O da artık hiçe sayıldığını ve bir zamanlar kendi evi olan bu çatının altında bilgisinin, tecrübesinin bile beş para etmediğini anlıyor, seziyordu. Bu halden kim olsa acı duyardı. Nitekim o da tamam olup genç karı koca oraya geçtikleri vakit ana yanı başında yatan kör kızına usulca. Hiç böyle yapmacıklısını da görmemiştim. Sanki zavallı hayvanların kokusu zehirmiş gibi. Kim bilir işin içinde ne dalar bereleri vardır. Bu odayı bizden uzak kalsınlar da rahat rahat bize duyurmadan kurdukları şeyleri konuşabilsinler diye yaptılar. Çocuk mu kandırıyorlar? Hayvan mayvan kokusu bahane. Bir dolap çeviriyorlar ya, bakalım anlarız elbette. Kardeşin olacak, şu yaptığını görüyor musun bak? Ne ayıp şey, bu kadar düşkünlük olur mu karıya? Ne seni, ne küçüğü, ne de beni düşünüyorlar. Umurlarına bile getirmiyorlar bizi. Anlamıyor muyum ben? Dedi. Kızcağız hiç sesini çıkarmayınca anası dayanamadı sordu. Doğru söylemiyor muyum? Kör yavrucak biraz duraladı. Sonra hem odanın hem kendi karanlığının ta dibinden kopup gelen bir acı sesle. Anacığım, sana bir şey söylemek istiyorum ama üzüleceksin diye korkudan çekiniyorum dedi. Ana, söyle kızım, Söyle, üzüntüye benden alışığı var mı ki? Diye cevap verdi. Yavrucak ince, mahzun sesiyle, şu kör halimle ne yapacaksın beni sen ana? Dedi. Kadın hiç olmazsa şimdilik kızının kendi yanından başka bir yerde yaşayabileceğini hiç aklına getirmediği için birden şaşırdı. Ne demek istiyorsun? Anlat bakayım, dedi. Kız da, kardeşimin karısından bir kötülük, hainlik gördüğüm yok. Hırpalamıyor beni ama yakında beni evlendirirsin sanıyor. Geçen günü küçük kardeşime sorarken işittim. Ablanı kiminle nişanladınız diyordu. O da şimdiye kadar daha kimseyle sözleşilmediğini anlatınca birden şaşırdı. Koca kız olmuş, bu yaşa kadar ele karışmadan oturulur mu? Dedi. Ana, öyle ama yavrucuğum, sen körsün, seni evlendirmesi güç olacak, diye karşılık verdi. Kaderin tokadını yemiş olan zavallı küçük Ali, usulca, anlıyorum, anlıyorum, dedi. Sonra da nefesi yakıcı tükürüğü kurumuş bir ağzından çıktığını belli eden bir sesle, sen görüyorsun anam, az buçuk bir işi ben de pekala becerebiliyorum. Şu kız için hiç masrafa girmeyeceksin denilse belki fukara ya da karısı olmuş biri razı olurdu bana. Ne dersin ana? Hiç olmazsa ben de evimi barkamı bilirdim. Bir gün sen gözünü kapatıp gidecek olursan benim de bir kimsem olurdu. Neden dersen, yengemin beni burada tutmaya pek gönlü yok anacığım. Kadıncağız hemen bir hışımla cevap verdi. Senin öyle sığıntı gibi evin birine gitmene razı değilim. Doğru, fıkarayız ama burada, bizim aramızda sen de elbette bir lokma bir şey bulur, yersin. Bir boğaz eksilsin diye senin yabanın karı eskitmiş katı yürekli heriflerine peşkeş çekecek değilim ya. Hadi bakalım, uyumana bak. Daha elim kolum tutuyor çok şükür. Öyle kolay kolay ölmeye de niyetim yok. Ağabeyine gelince, o çocukken bile seni incitmedi, hırpalamadı. Kızcağız içini çekerek, o vakitler evli değildi, dedi. Sustu, belki de daldı, uyudu. Ama anası bir türlü uyuyamıyordu. Her vakit çabucak derin bir uykuya dalıverirdi ama bu akşam sırt üstü yatmış, gözleri apaçık, sadece düşünüyor, kızının sözleri acaba ne dereceye kadar doğrudur diye birer birer bütün geçen günleri şöyle bir gözden geçiriyordu. Başlı başına hatırlanacak esaslı bir olay bulamıyordu ama gelinin soğuk tabiatlı, daima onlara yabancı kalmış gibi olduğunu hissediyordu. Hiçbir zaman ne küçük kayınına karşı içten gelme bir sokulganlık göstermiş, ne de kocasının evinde oturan kör kız kardeşi bir yakınlık duymuştu. İşte anaya bir de bu acıyı çekmek azabı düştü. 15. Bölüm. Ana kızının söyledikleri acaba doğru mudur kuruntusu ile artık gözünü dört açmış, neler olup bitiyor diye bakıyordu. Gelinin hiçbir terbiyesizliği, nadanlığı yoktu. Görünüşe bakılırsa nazikti bile. Ama zavallı kör kıza fırsat düşürür düşürmez bir iğne batırmaktan, bir taş atmaktan da geri kalmıyordu. Anasının göz sözüne bakılırsa onun çanağına hem de gözü kala kala azıcık yemek koyuyordu. Hatta bir defa sofraya kör kızın farkına bile varamadığı, pek öyle her gün pişmeyen güzel bir şey gelmişti de yengesi zavallıya bundan vermemişti. Hoş, ananın keskin gözleri olmasa bunu kimse görmeyecekti bile. Herkes kendi gırtlak derdine dalmış, atıştırıp duruyordu. Ana birden, domuz ciğeriyle pişti bu çorba, sevmez misin, canın çekmedi mi bugün ay yavrum, diye sordu. Kız da şaşırarak tatlı bir sesle, sevmez olur muyum hiç, sofraya geldiğini bilmiyordum ki, dedi. Ana da uzandı, kendi kaşığıyla hem etinden hem çorbasından alıp kızın kasesine koydu. Gelinin nispet olsun diye bu işi mahsus göstere göstere yapıyordu. O hiç bozmadı, renksizliklere rağmen çok da kalın olan dudaklarını azıcık kıpırdatarak terbiyeli terbiyeli. ''Aa, affedersin kardeşim, sana da verildi sanmıştım.'' dedi. Ana kadının yalan söylediğini pekala anlıyordu. Bazen görümcesi için terlik dikerken, çünkü evdekilerin hepsinin de papuçlarını gelin hazırlamaya mecburdu. Şöyle acele acele baştan sarma yapıyor, incecik bir taban koyuyor, üstüne bir çiçek olsun işlemeye üşeniyordu. Ana bunu da fark eder etmez ağzını açtı. Elin mi düşer ayol, kızın terliklerine ufacık bir çiçek olsun işlemiyor musun? Kendininkilere gelince hiç üşenmiyorsun, dünyanın nakışını vurmasını biliyorsun. O da taze diye bağırdı. El kızı da küçük donuk gözlerini açtı. İsterseniz yapayım anne, yalnız nasıl olsa görmeyecek diye düşündüm de. Bu kadar işimiz var zaten. Kardeşinin ayağına pupuç yetiştiremiyorum. Her ay bir tane dikiyorum. Hiç durup oturduğum var mı? Boyuna gönül eğlendirmeye şehre taban tepiyorum. Ben de bu kadar dikişin arasında. Kendisini güneşe vermiş, kapı eşiğinde oturup duran kör kız bu konuşmayı ve yengesinin küçük kardeşi için söylediklerini duydu. Hemen lakırtıyı kesti. Aman anne, nakışı ne edeceğim ben? Yengemin hakkı var. Çiçekten körler ne anlasın? Dedi. Ama hiç de çatışıp dalaşıyorlarmış gibi halleri yoktu. Bu ufak tefek olaylar kavgaya benzemiyorlardı. Yalnız bir gün ana domuzun yemek çukuruna sofradan kalan artıkları atmaya gidiyordu ki oğlu arkasından geldi. Ana, sana bir şey diyeceğim var. Ama sakın kız kardeşimi evden atmak ya da şurada yiyip içtiğini, giydiğini başına kakmak istiyorum sanma. Yalnız erkek dediğin elbette kendi yakınlarını düşünmelidir. Kız daha genç. Önünde upuzun bir ömür var. Sonuna kadar onu ben mi besleyeceğim ana? Hiçbir ağabeyin ölünceye kadar kız kardeşinin bütün yükünü sırtladığını işitmedim ben. Kimse de görmedim böyle şey. Zenginlere bakma. Onlarda her şey bol. Canları ne isterse yaparlar. Bizim bildiğimiz bir erkeğin boyuna, anasına, babasına, karısına, bir de çocuklarına bakmak borçtur. Kız kardeşim daha pek genç. Bu işte sıraya bakılmaz. Bilinmez ama ne de olsa benden evvel ölmez derim. Kocasız bırakırsak bu kızı o vakitte hali çok kötü olur. Zaten kadın kısmına evlenmekten başka çare yoktur. Ana oğluna baktı. Öfkeden kaşları çatıldı, yüzü gözü çarpıldı. Bunları karın soktu senin kafana. Hep onun fiti bunlar. O odaya kapanıyorsun onunla, geceleri baş başa verip konuşuyorsunuz. Karı da diliyle basıyor fiti, zehiri sana. Kuruyor kuruyor. Sen de kendi kanına karşı geliyorsun. Ne olacak? Erkek değil misin? Karıyı koynunuza alır almaz hemen bataklık çamuru gibi yumuşarsınız. Fena halde canı sıkılan, içini bir acıdır bürüyen ana başını çevirdi, yürüdü. Domuza yemeğini döktü. Onun hamur hamur çabucak önündekini süpürüp bitirişine baktı. Her vakit hayvanlarının iştahlı iştahlı yemelerini seyretmekten pek hoşlandığı halde işin doğrusu o sırada neye baktığını görmüyor, fark bile etmiyordu. Dertli dertli cevap verdi. Kız kardeşini kim ister? Bir isteyen de çıksa bu adamdan ne hayır umulur? Olsa olsa ya beş parası yüreği taş kesilmiş fukaranın fukarası ya da sağlam, kusursuz bir kız alacak kadar hali, kudreti olmayan, karı eskitmiş herifin biri. Bu değil mi bekleyeceğimiz? Oğlu çabuk çabuk ezbere söyler gibi. Ne demek canım, kız kardeşimi de düşünüyorum ben. Ne olursa olsun bir kocası olması başka şeydir. Madem ki kendi de alil sayılır, pek o kadar kusursuzunu bulmasak da gene eyvallah demeliyiz. Her şeye rağmen ana daha epey bir zaman inadından dönmedi. Evladına koca aramaya kalkışmadı. Kendi kendini kızına, küçük oğluna, komşu yengeye, hulası her önüne gelene durup dinlenmeden daha köpeklere maskara olacak kadar kocamadığını, evdeki yerinden, hakkından vazgeçmediğini söylüyordu. Çocuklarına istediği gibi hükmedebilirdi. Canı nasıl isterse öyle yapardı o. Kimse karışmazdı. Onun içinde oğluna, gelinine kafa tutuyor, meydan okuyor ve kızın hırpalamasınlar, ötekilere verilen, yapılandan onu mahrum etmesinler diye gözünü dört açıyordu. Gelin artık ne çiçek olduğunu göstermeye başlamıştı. Alışıp yerini sağlamladıktan sonra o eski nezaket terbiye yapmacıklarında bırakmıştı. Çoğu zaman hep bir arada bir kapı önünde toplanıp komşularla oturur, güneşlene güneşlene dikiş veya el işi yaparken şöyle derdi: "Doğrusu ya, bir de çocuk doğurmaya başlarsam ne yapacağımı bilmiyorum. Evin bütün dikişi benim üstümde. Kaynanam ihtiyarlıyor. Tabii ona hizmet etmek, gözümü, elimi, ayağımı, işe yarayan her bir tarafımı ona kul köle etmek boynumun borcu. Anamızdan, babamızdan böyle öğrendik, gördük. Elbette yapacağımızı biliriz. Ama benim derdim bir değil ki. Bir kaynım var. Pıpırdayıp iş görmez. Sadece yemek ister, karnı doymak bilmez. Haydi o gene neyse. Elbet bir gün gelince evlenecek. Karısı yedirip giydirmekle uğraşacak. Yükü üstümüzden gidecek. Ya öteki? Kör kız ne olacak? Anası inadından dönmüyor. Evlendirmiyor işte. Zar ömrümün sonuna kadar bu kıza kölelik edeceğim ben." Bazen gelin bu lakırtıları mahsus bağıra bağıra ederken kör yavrucak da orada bulunurdu. O vakit herkes döner, zavallı Ali'ye bakardı. Kız üzerine dikilen onca gözün ağırlığını adeta hisseder, alemi yük olarak sığındık gibi yaşamanın utancıyla başını eğerdi. 6. kasetin sonu.